Ayrım 20.
Bölüm 33, sayfa 221. Nehir dört kola ayrılacak demişti adam ona. Senin takip etmen gereken sağdan ikincisi. Sağdaki sazlıklara yapışıp bunun üstesinden gelmeyi bekleyemezsin. Zor olacak ve gözlerini açmak zorunda kalacaksın. Mallory kürek çekiyordu ve zamanı geldiğini böylelikle anlayacaksın demişti adam. Bir kayıt duyacaksın, bir ses. Bütün gün boyunca nehrin kenarında oturamayız, bu çok tehlikeli. Bunun yerine oraya bir hoparlör koyduk. Kayıt durmadan kendini tekrar edecek. Onu duyacaksın. Epeyce yüksek sesli ve net. Sesi duyduğunda ise gözlerini açmak zorunda kalacaksın. Omuzundaki acı dalgalanıyordu. İnlemelerini duyan çocuklar ona yardım etmeyi teklif etti. Çocuklarla tek başına geçirdiği ilk yıl boyunca durmadan Tom'un sesini duyuyordu. Fikirlerinin çoğu hakkında sadece konuşulmuş, hiçbiri başarıya ulaşamamıştı. Elinde zamandan başka bir şey olmayan Mallory bunların çoğunu denemişti. Bahçeye mikrofon takmalıyız demişti bir defasında. Tom'un alarm sistemi kuşlardan hoparlörlere yükseltmek konusundaki fikri iki bebekle bir başına kalan Mallory. O mikrofonları istiyordu. Ama nasıl olacaktı? Mikrofonları, hoparlörleri ve kabloları nereden bulacaktı? Bir yere kadar arabayla gidebiliriz demişti Tom başka bir sefer. Bu çılgınlık diye yanıtlamıştı Don. Hayır değil, yavaş süreriz. Sokaklar bomboş. Başımıza gelebilecek en kötü şey ne olabilir ki? Kürek çekmekte olan Mallory, banyodaki aynanın karşısına geçtiği bir anı hatırladı. Aynada başka yüzler görmüştü. Olympia'nınkini, Tom'unkini, Shannon'ınkini. Hepsi ona evden ayrılması, çocukları daha güvenli bir yere götürmesi için yalvarıyordu. Riski tek başına almak zorundaydı. Bunu onun için yapabilecek Tom ve Jules artık yanında değildi. O sırada Tom'un sesi geri dönmüştü. Daima Tom'un sesiydi. Zihninin içindeydi, odayı dolduruyordu, aynadan yansıyordu. Sheryl'in vagoninin çevresine bir tampon yap. Camları siyah boya. Neye çarptığını aldırış etme, sadece sür. Saatte 8-9 kilometre ilerle. Mallory, artık evde bebekler var. Dışarıda bir şey olup olmadığını öğrenmelisin. Yakında bir tehlikenin olup olmadığını. Mikrofonlar sana bu konuda yardımcı olacaktır. Mallory banyodan çıkıp mutfağa gitti. Tom'un evine yürüyerek gidebilmeleri için bir zamanlar Felix'in, Jules'ün ve Tom'un kullandığı haritayı inceledi. Notları hala haritanın üzerindeydi. Felix'in hesaplamaları. Ölçekten faydalanarak Mallory de kendi yolunu çizdi. Tom'un gelişmiş alarm sistemini istiyordu, ona ihtiyacı vardı. Buna rağmen henüz kazandığı kararlılığa rağmen nereye gideceğini hala bilmiyordu. Bir gece geç saatlerde bebekler uyurken mutfak masasında oturup eve arabayla geldiği o günü düşündü. Bu bir yıldan daha kısa bir zaman önceydi. O zamanlar aklındaki tek şey gazetede gördüğü ilandaki adresti. Ama nelerin yanından geçmişti? Hatırlamaya çalıştı. Bir çamaşırhane. Güzel. Başka? Vitrinler boştu. Tıpkı bir hayalet kasaba gibi görünüyordu. Ve ilanı veren kişilerin orayı terk etmiş olabileceklerinden endişeleniyordum. Ya delirdiklerini ya da arabaya atlayıp çok uzaklara gittiklerini düşünüyordum. Evet, doğru. Başka? Bir fırın. Güzel. Başka? Başka mı? Evet, bir bar. Güzel. Postlarda ne yazıyordu? Bilmiyorum. Bu saçma bir soru. Şeyin adını gördüğünde hissettiğin hüznü hatırlamıyorsun. Neyin adını? Grubun adını. Grubun mu? İki hafta önceki bir tarihte konser vereceği söylenen bir grubun adını okumuştun. Neydi o? Grubun adını asla hatırlayamam. Tamam ama ya duyguyu? Hatırlamıyorum. Evet, hatırlıyorsun. O duygu. Üzgündün, korkuyordun. Orada ne yaptılar? Ne? Barda. Orada ne yaptılar? Bilmiyorum, içtiler, yemek yediler. Evet, başka? Dans etmiş olabilirler mi? Dans ettiler. Evet. Ve ne? Nasıl dans ettiler? Bilmiyorum, neyle dans ettiler? Müzikle dans ettiler, grupla dans ettiler. Mallory ellerinden birini alnına götürdü ve gülümsedi. Haklısın, grubun çaldığı müzikle dans ettiler. Ve grubun mikrofonlara ihtiyacı vardı, grubun hoparlörlere ihtiyacı vardı. Tom'un fikirleri evde tıpkı bir hayalet gibi dolanıyordu. Eğer Tom olsaydı tıpkı bizim yaptığımız gibi derdi. Jules ve benim blokta dolaştığımız günkü gibi. Yaptıklarımızın çoğuna katılmamıştın ama artık yapabilirsin Mallory. Jules ile birlikte köpekleri bulduk. Ve sonra onları evimize kadar yürütmek için kullandık. Bunu düşünmeleri, her şey birbirini takip etti. Her adım bir sonrakinin habercisiydi. Çünkü tembellik etmedik, risk aldık. Şimdi sen de aynısını yapacaksın. Arabanın ön camını siyah boya. Tom gözleri görmeden araba kullanmayı önerdiğinde Don ona katıla katıla gülmüştü. Ama Mallory'nin yaptığı tam olarak buydu. Victor ona yardım edebilirdi. Bir keresinde Jules köpeğin o şekilde kullanılmasına karşı çıkmıştı. Ama Mallory'nin yaşadığı evdeki koridorun sonunda iki tane yeni doğmuş bebek vardı. Artık kurallar farklıydı. Hala doğum yüzünden ağrı çekiyordu. Sırtındaki kaslar tutulmuştu. Ani hareketler yaptığında kasıkları parçalanacakmış gibi hissediyordu. Çabucak yoruluyordu. Yeni bir annenin hak ettiği dinlenme imkanını bulamamıştı. Victor diye düşünmüştü o zaman. O seni koruyacak. Kilerde bulduğu boyayla arabanın ön camını siyah boyadı. Camın iç kısmına çoraplar ve hırkalar yerleştirdi. Garajda bulduğu ahşap tutkalını ve kilerden aldığı bantı kullanarak arabanın tamponunu battaniyelerle ve şiltelerle güçlendirdi. Tüm bunları sokakta yapmıştı. Hem de gözleri bağlı bir halde. Henüz daha doğum yapmış olmanın verdiği tüm acılara rağmen her hareketinde cezalandırılıyormuşçasına. Onları tek başına bırakmak zorunda kalacaktı. Yalnız gitmeliydi. Geldiği yönün tersine doğru yarım kilometre gidecekti. Sonra dönüp 6,5 kilometre daha gidecekti. Ardından sağa dönecek ve 4 kilometre boyunca düz gitmeye devam edecekti. O noktada barı aramaya başlayacaktı. Yanında Victor için yiyecek götürecekti. İhtiyacı olduğunda onu arabaya ve içindeki yiyeceği geri götürecek olan Victor olacaktı. Saatte 8-10 kilometre kulağa oldukça makul geliyordu. Yeterince güvenliydi. Ama ilk denemesinde ne kadar zor olabileceğini fark etti. Aldığı tüm önlemlere rağmen önünü görmeden araba kullanmak dehşet vericiydi. Asla ne olduğunu öğrenemeyeceği şeyleri ezip geçerken Wagoneer vahşi bir şekilde sarsılıyordu. 20 defa kaldırıma geldi. 2 defa direğe tosladı. Bir defasında ise park halindeki bir araca çarptı. Bu saf ve korkutucu bir gerilimdi. Kilometre sayacından gelen her tık sesinde bir çarpışma, bir kaza bekliyordu. Bir trajedi. Eve dönene kadar sinirleri allak bullak olmuştu. Elleri boş dönmüştü ve bunu bir kez daha deneyecek cesarete sahip olduğundan pek emin değildi. Ama denedi. Ciddi şekilde hasar görmüş olan Wagoneer ile 9. denemesinde aradığını buldu. Çamaşırhaneyi 7. denemesinde bulmuştu ve orayı eve ilk gelişinden hatırladığı için bir daha deneyecek cesareti buldu. Gözleri bağlı ve korkmuş vaziyette bir ayakkabıcıya, bir kahveciye, bir dondurmacıya ve bir sinemaya girdi. Ayakkabılarını çıkardığı sesi bir ofisin lobisinin mermer zeminin üzerinde yankılandığını hissetti. Tebrik kartlarıyla dolu bir rafı yere devirdi. Tüm bunlara rağmen barı bulmakta zorlanıyordu. Sonra 9. günün akşamına doğru Mather'ı kilitli olmayan ahşap bir kapıdan geçti ve o anda başardığını anladı. Ekşimiş meyve, duman ve bayat bire kokusu kadar sıcak bir karşılama daha görmemişti. Dizlerinin üstüne çökerek Victor'un boynuna sarıldı. "Bulduk," dedi. Vücudu acı içindeydi, başı ağrıyordu, boğazı kurumuştu. Karnını sönmüş, ölmüş bir balon gibi hayal etti. Ama işte oradaydı. Ahşap bar tezgahına ulaşmak epey zamanını aldı. Sandalyelere çarpınca dirseğini sertçe bir sütuna vurdu. Bir defa tökezledi ama önündeki masa yere düşmesini engelledi. Parmaklarıyla dokunarak çevresindeki ekipmanların ne olduğunu anlamak için bir hayli zaman harcadı. Mutfakta mıydı? İçecekleri karıştırmak için mi kullanılıyordu bu? Victor oyuncu bir tavırla Mallory'yi dürtükleyince kendi etrafında dönen kadın karnını sert bir şeye çarptı. Sonunda barı bulmuştu. Victor'un tasmasını çelik taburelerden biri olduğunu düşündüğü şeye bağlayarak barın arkasına geçip şişelere dokundu. Her hareketi ne kadar kısa bir zaman önce doğum yaptığını hatırlatıyordu. Birer birer şişeleri burnuna götürdü. Viski, şeftalili bir şey, limonlu bir şey, vodka, cin ve sonunda rom. Tıpkı Olimpiya'nın geldiği akşam ev arkadaşlarının eğlenmeye çalışması gibi. Elinde şişe kendini daha iyi hissediyordu. Sanki onu ellerinin arasından almak için binlerce yıl beklemiş gibiydi. Şişe tezgah boyunca taşıdı. Bir tabura bulup oturdu ve şişeyi ağzına götürüp kafasına dikti. Alkol damarlarına yayılıyordu. Bir anlığına acısını dindirir gibi oldu. Kendine ait karanlığında yaratıklardan birinin barda hemen yanında oturabiliyor olacağını biliyordu. Büyük olasılıkla bar onlarla dolup taşıyordu. Her masada üçer yaratık oturuyordu. Onu büyük bir sessizlik içinde izliyorlardı. Aklını kaçırmış gibi görünen, gözleri bağlı haldeki kadını ve rehber köpeğini seyrediyorlardı. Ama o anda bunlardan hiçbiri Mallory'nin umurunda değildi. "Victor, sen de biraz ister misin? Senin de içmeye ihtiyacın var gibi." Tadı bir harikaydı. Barda bir akşam geçirmesinin ne kadar harika bir duygu olduğunu hatırlayarak içkisini tekrar yudumladı. "Bebekleri unut, evi unut, her şeyi unut. Victor, bu çok güzelmiş." Ama köpeğin meşgul olduğunu gördü. Tabureye bağladığı tasmasını çekiştiriyordu. Mallory şişeyi kafasına bir defa daha dikti. Sonra Victor'u dinledi. "Victor, ne oldu?" Victor tasmasını sertçe çekiştirmeye başlamıştı. Hırlamıyor ama inliyordu. Mallory köpeği dinledi. Köpeğin sesi kulaklarına epeyce endişeli geliyordu. Mallory ayağa kalkıp Victor'un tasmasını çözdü ve köpeğin ona yol göstermesine izin verdi. "Victor, nereye gidiyoruz?" Köpeğin onu içeri kapıya götürdüğünü biliyordu. Yolda masalara çarptılar. Victor'un patileri seramik zemin üzerinde kayıyordu. Mallory bacağını bir sandalyeye çarptı. Koku burada daha da güçlüydü. Bar kokuyordu. Dahası vardı. "Victor?" Köpek durdu. Sonra yerdeki bir şeye işelemeye başladı. "Bu bir fare, Mallory." Burada çok sayıda fare olmalı. Ayağıyla genişçe bir yay çizmeye kalktığında küçük ve sert bir şeye çarptı. Victor'ı kenara çekerek temkinli bir şekilde o yere dokundu. Bebekleri ve eğer o olmazsa öleceklerini düşündü. Ne var Victor? Bu bir tür halkaydı. Çeliğe benziyordu. Yanında kısa bir halat vardı. Gözleri kapalı bir halde nesneyi inceleyen Mallory bunun ne olduğunu anlayarak ayağa kalktı. Victor, bu bir kiler kapısı. Köpek gürültülü bir şekilde nefes alıyordu. Buraya hiç bulaşmayalım. Buradan almamız gereken bir şeyler var. Onu alıp gidelim. Ama Victor tekrar çekiştirdi. Aşağıda insanlar olabilir diye düşündü Mallory. Saklanıyor, aşağıda yaşıyor olabilirler. Bebekleri büyütmesine yardımcı olabilecek insanlar. Merhaba diye seslendi ama yanıt yoktu. Göz bağının ardından terler süzülüyordu. Victor tırnaklarını ahşap kapağa geçirmişti. Eğilip kapağı açtığı sırada Mallory bedenin ortadan ikiye ayrılacağını sandı. Bir anda bara dolan koku yüzünden boğulacak gibi oldu. Dikildiği yerde kusarken Rom'un genzini yaktığını hissetti. Victor dedi güçlükle nefes alarak. Aşağıda çürümekte olan bir şeyler var, bir şeyler. Sonra kavurucu bir korku dalgası bedenini ele geçirdi. Bu camları siyaha boyanmış bir arabayı kullanmaya çalışan bir kadının duyacağı türden bir korku değildi. Daha ziyade göz bağlarını takmış vaziyette bir odaya girdiğinde orada ondan başka birinin daha olduğunu hissettiği an yaşayacağı türden bir korkuydu. Tökezleyerek kilere düşeceğinden ve kilerin dibinde her ne varsa onunla karşılaşacağından korkarak kapıya uzandı. Koku bayatlamış yiyeceklere ait değildi. Kalitesiz içkiler de böyle kokmazdı. Victor, köpek kodunu çekiştirerek kokunun kaynağına ulaşmaya çalışıyordu. Victor hadi, ama köpek vazgeçmedi. Mezarlar böyle kokar, ölümün kokusudur bu. Acı içinde Mallory Victor'u çekiştirerek hızla odadan çıktı ve bara dönüp köpeği bağlayabileceği bir direk aradı. Ahşaptan yapılmış bir tane buldu. Köpeğinin tasmasını direğe bağladı ve dizlerinin üstüne çöktü. Yüzünü ellerinin arasına alarak sakinleşmesi için ona yalvardı. Bebeklere dönmeliyiz dedi köpeğe, sakinleşmek zorundasın. Ama Mallory'nin kendisini de sakinleştirmesi gerekiyordu. Hayvanların bundan nasıl etkilendiğini belirlemeyi başaramadık. Bunu asla öğrenemedik. Gözleri kapalı bir halde kilere uzanan koridora doğru döndü. Victor dedi gözlerinden yaşlar akarken. Aşağıda ne gördün? Köpek hareketsizdi. Gürültülü bir şekilde nefes alıp veriyordu. Fazlasıyla gürültülü bir şekilde. Victor. Ayağa kalkıp köpekten uzaklaştı. Victor şuraya kadar gideceğim. Birkaç tane mikrofon bulmaya çalışacağım. Mallory'nin bir parçası ölmeye başlamıştı. Sanki aklını kaçıran oydu. Julie düşündü. Bu köpeği kendisinden bile daha çok seven Julie. Köpek ev arkadaşlarıyla arasındaki son bağlantıydı. Köpeğin gırdağından işkence görüyormuş gibi bir hırıltı yükseldi. Mallory daha önce köpeğin bu sesi çıkardığını hiç duymamıştı. Dünya üzerindeki hiçbir köpek böyle sesler çıkarmazdı. Victor, buraya geldiğimiz için üzgünüm, çok üzgünüm. Köpek vahşice hareket edince Mallory köpeğin tasmasından kurtulduğunu düşündü. Ahşap direkt paramparça oldu. Victor havladı. Geriye çekilen Mallory yorgun dizlerinin arkasında basamağa benzer bir şey hissetti. Victor, hayır lütfen çok üzgünüm. Köpek bedenini savurarak bir masaya çarptı. Ah tanrım Victor, hırlamayı kes. Dur lütfen. Ama Victor duramıyordu. Mallory arkasındaki halıyla kaplı basamağa dokundu. Sürünerek basamağa çıktı. Victor'un gördüğü şeyi arkasını dönmeye korkuyordu. Büzülüp zangır zangır titreyerek köpeğin aklını kaçırmasını dinledi. Köpeğin işeme sesini. Havayı ısırmaya çalışırken dişlerinden gelen çarpma sesini. Mallory irkildi. İçgüdüsel olarak silah olarak kullanabileceği bir alete uzandı ve ellerinin çelikten yapılmış küçük bir sopayı andıran bir şey kavradığını hissetti. Yavaşça kalkarak çelik sopanın uzunluğunu ölçmeye çalıştı. Victor hala havayı ısırıyordu. Tekrar deliğe döndü. Dişleri kırılıyor gibiydi. Mallory'nin parmakları çelik çubuğun ucundaki kısa ve dikdörtgen kısma dolandı. Ucu çelikten örülmüş bir ağla kaplanmış gibiydi. Nefesini tuttu. Sahnedeydi. Buraya gelmesine neden olan şeyi ellerinin arasında tutuyordu. Ellerinin arasındaki bir mikrofondu. Victor'un kemiklerinin kırıldığını, kürkünün ve etinin yırtıldığını duydu. Victor. Mikrofonu cebine sokuşturdu ve dizlerinin üstüne çöktü. Öldür onu diye düşündü. Ama öldüremezdi. Çılgına dönmüş bir halde sahnenin üstündekileri yokladı. Arkasındaki Victor kendi bacaklarından birini çiğniyordu sanki. Bedenin yorgun. Victor ölüyor. Ama evde iki tane minicik bebek var. Mallory, onların sana ihtiyacı var. Sana ihtiyaçları var. Sana ihtiyaçları var. Sana ihtiyaçları var. Gözyaşları birikip göz bağının ardından süzüldü. Kesik kesik inleyerek nefes alabiliyordu. Dizlerinin üstüne çöküp sahnenin diğer ucunda duran kare şeklindeki küçük nesneye doğru uzanan kabloyu takip etti. Ucunda üç mikrofon olan üç kablo daha buldu. Victor, hiçbir köpeğin çıkarmaması gereken bir ses çıkardı. Sesi çaresizlik içindeki bir insanı andırıyordu. Mallory bulabildiği her şeyi topladı. Hoparlörler taşıyabileceği kadar küçüktü. Mikrofonlar, kablolar, ayaklık. Victor, üzgünüm. Çok üzgünüm Victor. Çok üzgünüm. Ayağa kalktığında bedeninin daha fazlasına dayanamayacağını düşündü. Gücü biraz daha az olsaydı sonsuza dek ayağa kalkamayacağına inanıyordu. Yine de ayağa kalktı. Victor çabalamaya devam ederken Mallory sırtını duvara dayayıp yolunu bulmaya çalıştı. Sonunda sahneden inmeyi başardı. Victor bir şey görmüştü. O şimdi neredeydi? Gözyaşları durmak bilmiyordu. Yine de yabancısı olduğu tuhaf bir duygu onu ele geçirdi. Son derece sakindi. Annelik. Sanki kendine yabancı gibiydi. Sadece bebekler için hayatta kalmalıydı. Barı boylu boyunca geçerek Victor'un bacağına sürtünebileceği kadar yaklaştı köpeğe. Ona sürtüren yeni yanı mıydı? Burnu muydu? Ona veda mı ediyordu? Yoksa Mallory'yi yalamaya mı çalışıyordu? Mallory barda yoluna devam ederek içeri girmek için kullandıkları kapıya döndü. Açık vaziyetteki kiler kapısı epeyce yakınındaydı. Ama tam olarak ne kadar uzakta olduğunu kestiremiyordu. Benden uzak dur. Benden uzak dur. Topladığı eşyaları taşımaya çalışarak öne doğru bir adım attı. Ama ayakkabısının altında zemini hissedemedi. Dengesini kaybetti. Az kalsın düşecekti. Toparlanmayı başardı. Bardan çıkmadan önce çığlık attığı sırada sesi sanki bir yabancıya aitti. Güneş tenini ısıtırken hızlı hareket ederek arabaya yöneldi. Düşünceleri bölük pörçüktü. Her şey çok çabuk olup bitiyordu. Beton kaldırımdan inip sertçe arabaya çarptı. Elindeki eşyaları aceleyle arabanın arkasına yükledi. Direksiyonun önüne geçtiğinde acı acı feryat etti. Acımasızlık, bu dünya, Victor. Kontağa taktığı anahtarı döndürmek üzereyken sırtı terden sırılsıklamamış vaziyette dona kaldı. O şey arabaya girmiş olabilir miydi? Hemen yanı başındaki yolcu koltuğunda bir şeyin oturuyor olma ihtimalini düşündü. Eğer arabaya bir şey girdiyse onu kendi elleriyle çocuklara götürüyor olacaktı. Eve gitmek için kilometre sayacına bakmak zorundasın dedi kendi kendine. Kafasının içindeki ses bile titriyordu. O bile kulağa ağlıyormuş gibi geliyordu. Gözlerini bir an olsun açmadan kollarını sağa sola savurarak arabanın içinde döndü. Ellerini sertçe arabanın ön paneline, tavanına, camlarına çarptı. Göz bağını yırtarak çözdü. Siyah ön camı gördü. Arabada yalnızdı. Kilometre sayacını kullanarak 4 kilometre geri döndü. Schillingham'a kadar 6,5 kilometre daha ilerledikten sonra yarım kilometrelik bir mesafe kalmıştı. Yol boyunca karşısına çıkan her kaldırıma ve tabelaya çarptı. Saatte sadece 8 kilometre hızla ilerlediğinden yol gözüne hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyordu. Park ettikten sonra bulduklarını topladı. İçeri girdi ve kapıyı arkasından sıkıca kapattı. Gözlerini açıp koşarak bebeklerin odasına girdi. Uyanmışlardı. Suratları kırmızıydı. Ağlıyorlardı. Çok sonra tir tir titreyerek rutubetli mutfak zeminine uzandı. Victor'un çıkardığı sesleri hatırlayarak yanındaki mikrofonlara ve iki küçük hoparlöre baktı. Köpeklerin bağışıklığı yok. Onlar da akıllarını kaçırabiliyor. Köpeklerin bağışıklığı yok. Ve ne zaman ağlamasının kesileceğini sansa yeniden ağlamaya başladı. Ayrım sonu sayfa 233.